Ayrım 12, sayfa 129. Yatak öğretmeni Sujata Massey. Bölüm 10. Bu toplumdaki başka bir unsur da Avrasyalılardır. Saf İngilizler neredeyse saf yerliye kadar her derecede harmanlanmayı temsil eden Avrupalı ve Asyalı kanların bir karışımı. Bu sınıf 100 bin kişiden oluşuyor. Hemen hepsi Avrupa adetlerini benimsemiştir ve çoğu da çok kültürlü ve seviyelidir. Margaret Beam Dunning, Mosaics from India, 1902. Bonnie'nin evi bana Lockwood okulundaki tarih kitaplarında gördüğüm kale resimlerini hatırlattı. Altın rengi tuğladan yapılmış tek katlı yüksek evin bütün pencerelerinde oyma demir kafesler vardı ve camlara da tahminimce içerinin zenginliğini gözlerden gizleyen perdeler asılmıştı. Bonnie beni kapıdan ve her türlü renkte, kırmızı, pembe, beyaz, sarı, hatta turuncu yuvarlak gül yataklarının bulunduğu küçük bir bahçeden geçirdi. Bu evin ciddi görünüşüne ters düşen karma karışık bir görüntü oluşturuyordu. Ama Bonnie'nin arkasında ilerlerken burnuma gelen tatlı gül kokusu pek hoştu. Biri bizi izliyor olmalıydı ki Bonnie ayağını en üst basamağa basar basmaz kapı açıldı. ''Kalabalık mıyız?'' diye sordu Bonnie. Kırmızı bir üniforma giymiş uzun boylu bir çovkidara. ''Adam bizi güzel Avrupalı hanımların ve Hintli maharanilerin, dipnot mihracinin karısı, portrelerinin arasında yanan birkaç aplikle aydınlatılmış serin karanlık bir hole aldı. Hayırsa acaba Williams geldi. Çovkidar Bonnie'nin şapkasını alıp vestiyerin bir rafına koydu. ''Anneme yeni bir arkadaşımla geldiğimi söyle, Bayan Pamela, kendisi çaya kalacak.'' Bonnie ayakkabılarını çıkardı, ben de Hafiza'nın çapballarını vermiş olmasına sevinerek onu taklit ettim. Eğer ayaklarım çıplak olsaydı Bonnie beni davet etmeye değer biri görmezdi. ''Annen nerede?'' diye sordum, çünkü evin hanımının konuklarını karşılamaması olağan dışıydı. ''Birazdan annemle tanışırsın ama önce kendimize biraz çeki düzen verelim.'' ''Sen benim dairemde yıkanabilirsin. Ben de hizmetçi kızlardan premi yatağıyla sana bir içecek göndereyim. Limonlu mu, tuzlu mu olsun?'' Dilimi kuru dudaklarımın üstünde dolaştırarak tuzlu içecek istedim. Bidushi Midnapore çarşısına gittiğimizde bana bu özel içecekten almıştı. Acaba bu süslü püslü ev hakkında ne düşünürdü merak ettim. Ve sonra irkilerek şunu düşündüm. ''Belki de Bidushi benimle birlikteydi.'' Yakılma töreni kesinlikle yapılmış olmalıydı. Ya Bonnie olarak yeniden hayat bulduysa? Sanki Bidushi'nin cömert ruhu içine girivermişti. Yoksa neden zengin bir Anglo-Hintli kız böyle kılıksız bir yabancıyı evine çaya davet etsindi ki? Bonnie'nin üstünde pembe çiçekli bir örtü ile kenarları aynı pembe renkte beyaz yastıklar olan dört direkli büyük bir yatağın bulunduğu hoş bir yatak odası vardı. İki almirah vardı. Onunkinde bir gökkuşağı gibi güzel batılı giysiler vardı. Tuvalet masasının üstünde kablosuz bir radyo ile pek çok kozmetik şişesi vardı. Duvarda tek bir resim asılıydı. Kalkütalı bir Anglo-Hintli olduğunu söylediği genç yıldız Merl Oberon'un çerçeveli bir fotoğrafı. Merl Oberon ismini hiç duymamıştım, hiç film izlememiştim. Bu heyecan verici düşünceler kafamda dolaşırken Bonnie bana içine gümüş bir musluktan su akan bir küvetin bulunduğu seramik zeminli banyosunu gösterdi. Banyo ile evinin suyu duvarın yukarısına monte edilmiş bir su ısıtıcısıyla ısıtılmıştı. Bonnie bana bunların nasıl işlediğini ve Lockwood'da öğrencilerin lavabosunda gördüklerime benzeyen beyaz porselen tuvalete nasıl doğru oturacağımı gösterdi. Sonra beni bu harika banyoda bırakıp gitti. Havluya sarılmış olarak dışarı çıktığımda yatağın üstünde oturmuş radyo dinliyordu. Yanında altın ve turuncu renkte desenleri olan ipek bir sarı ile ona uygun çok ufak altın rengi bir bluz duruyordu. ''Akşam yemeği için bu sariyi giymek isteyebileceğini düşündüm.'' dedi çekici bir tavırla gülümseyerek. Ama hemen tetiğe geçtim. Çıkınımı karıştırmış ve iki pamuklu sarimin ailesinin yanında giymek için fazla eski püskü olduğuna karar vermiş olabilirdi. O gün daha fazla mahcup olmak istemediğim için ipek sariyi vücuduma sarmasına ve saçımı fırçalayarak bileklerime birkaç halka bilezik takmasına izin verdim. Onun bana hizmet etmesine utanmıştım ama karşı koymanın nafile olacağını hissediyordum. Beni kapısına takılmış olan uzun aynaya götürdüğü zaman karşımda iri gözlü, çıkık elmacık kemikli, dolgun dudaklı, belimin çevresine sıkıca sardığı sarinin vücut hatlarını açıkça ortaya çıkardığı yabancı bir kadın duruyordu. ''Fena değil'' dedi Bonnie el çırparak. ''Eğer sana uyarsa terliklerimi de ödünç alabilirsin.'' Onun ayakları benimkinden büyük olduğu için ihtiyatla Bonnie'nin peşinden merdivenden inerek dışarıda hala güneş olmasına rağmen uzun, işlemeli perdelerin çekildiği bir salona girdim. Bir dizi kanepe ile koltuğun karşısında hepsi de oldukça farklı görünen ama gayet alımlı 5 genç kadın duruyordu. Üstlerinde daha evvel hiç görmediğim giysiler vardı. Kısa bluzlu ışıldayan sariler, altın rengi işlemeli tünikler, dökümlü bol pantolonlar ve Avrupa tarzında dar, boncuklu uzun elbiseler. Sanki bir masallar ülkesindeydim ve kızlar da benimle aynı ölçüde ilgilenmiş görünüyordu. ''Şu gözlere baksanıza, Nilüfer çiçeği gibi.'' ''Biraz sürme ve rimelle film yıldızı bile olabilir.'' dedi. Yeşil şifon bir sari giyen ve kendini Lakshmi'nin kısaltılmışı Lucky olarak tanıtan Hintli bir kız. Lakshmi'nin arkasında yine Hintli olan ama ancak dizlerine kadar inen bir elbise giymiş Sheila vardı. Kızın uzun altınsı kahverengi ve aynı Bonnie'ninki gibi üstünde tek bir tüy bile olmayan baldırlarına gözlerimi dikip bakmamaya çalıştım. Kızlar ismimi aralarında tekrarlarken değiştiğini duyuyordum. Pam, Pamela, Pammy. Bonnie iyi konuştuğunu söylüyor dedi kalın telli siyah bukleleri olan parlak tenli bir Anglo-Hintli olan Natty. Ondan kat be kat genç ve güzel olmasına rağmen adeta Bayan Jameson gibi beni soğuk gözlerle süzdü. Sakina, kızın okuması için yüksek tabakanın son sayısını getirsene. Bu sözde Mayfair aksanını kendim duymalıyım. Natty okuldan mezun oldu, onun için bir dahi olduğunu sanıyor. Ona aldırma diye mırıldandı Bonnie kulağıma. Ama ben Natty'nin şüphesini anlıyordum. Tıpkı Lockwood kızlarına benziyorlardı ama damarlarında Hint kanı olduğu için daha güzellerdi. Ve hiç şüphesiz benden birçok kas daha üstteydiler. Pek çok parfümün birbirine karıştığı ve başımı ağrıtmaya başlayacak kadar gürültü olan bu odada emin olduğum tek şey buydu. Bonnie beni ellerimi yıkamam için bir lavaboya götürdü ve sonra evin arkasında etrafına pek çok sandalye yerleştirilmiş bir masanın bulunduğu uzun bir verandaya gitti. 3 genç hizmetçi kız yelpazelerle sinekleri yemeklerden uzak tutuyordu. Gevrek şingaralar, kremalı kekler ve kara kesilmiş salatalıklı domatesli sandviçler. Büyük pirinç bir çorba kasesine üstüne soğan ve baharat serpiştirilmiş, dumanı tüten pilav doldurulmuştu. Ve başka kaselerde de en az yarım düzine acılı Hint sosu vardı. O kadar açtım ki masaya hemen oturmaya can atıyordum. Ama bu meraklı genç kadınlar beni bırakmıyordu. Birisi yıkandıktan sonra dikkatle ördüğüm saçlarımı açıyor, bir diğeri kendi deyişiyle endamımı incelemek için sarimin pallusunu kaldırıyordu. ''Kızlar, bu kadar yeter. Yemekten sonra Pamela ile laflayacak çok zamanınız olacak.'' Bu tiz ses bize katılan Bonnie'nin annesine aitti. Onu gizlice inceledim. Onun da Bonnie gibi yükselip alçalan kıvrak bir aksan olmasına rağmen daha esmerdi ve bunu pembe pudrayla gizlemeye çalışmıştı. Taşlı tokalarla başının gerisinde tutturduğu kızılımsı kahverengi bukleleri başını kıvırcık bir hale gibi sarıyordu. Kısa boylu ve tıknaz olmasına rağmen açık yakası ışıldayan kolyelerle örtülmüş dar, uzun bir gece elbisesi giymişti. Kahverengi gözleri alışılmadık ölçüde küçüktü ve kirpikleri siyaha boyanmıştı. Hiç böyle birini görmemiştim. The Arthur Rackham Fairy Book'taki renkli resimlerde bile. Dipnot Arthur Rackham Peri Masalları kitabı. Yanıma otur tatlım. Evin hanımı taşlı yüzüklerle dolu tombul güçlü parmaklarıyla bileğimi tutarak beni masanın baş tarafında köşedeki bir sandalyeye yöneltti. Diğer kızlar hala gülerek ve gevezelik ederek yerlerine otururken usulca sandalyeye iliştim. Hizmetkarlar kaselerdeki yemekleri servis etmek için etrafımızı sardı. Bunca bolluğa rağmen kızlardan bazıları şingalara dokunmadı, bazıları da eti ve dalı reddetti. Bonnie'nin annesi her tabaktan bir şeyler aldı ve beni de öyle yapmaya teşvik etti. Aç gözü görünmek istemiyordum ama o kadar açtım ki hizmetkarların getirdiği her leziz yiyeceği minnetle kabul ettim. Kızlar karınlarını doyururken çoğunlukla şakalaşarak birbirleriyle konuşuyordu. Sonra Bay Evans isminde biri hakkında bir tartışma çıktı. Bonnie'nin annesi araya girerek bir aile içinde herkesin paylaşması gerektiğini hatırlattı. Bonnie söze karışarak pembe jartiyer askısının hala kayıp olduğunu söyledi. Onu gören olmuş muydu acaba? Bu tuhaf konuşmanın ortasında uşak içeri girerek başını Nettie'ye doğru eğdi ve ''Murphy sahip geldi.'' dedi. Nettie gözlerini devirdi, sandalyesini gıcırdatarak geriye itti ve odadan çıktı. Sonraki yarım saatte ikisi daha bu şekilde çağrıldı. Tabaklarında hala yemek olmasına rağmen hiçbiri geri gelmedi. Ben ise ertesi gün yemek için onları bir kağıda sarıp yanıma almanın derdine düşmüştüm. ''Keyfin yerinde mi?'' diye sordu anne boş tabağıma bakarak. Gözlerimi tabakta kalanlara dikmiş olmalıydım hemen. ''Evet madam'' dedim. ''Bu nezaketiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır.'' ''Bonnie bana tek başına olduğunu söylüyordu.'' İfadesinden konuşmamı beklediğini anladım. ''Yıllar önce bir kasırgada ailemi kaybettim. Annemle babamı, büyük annemle büyük babamı, iki kız kardeşimi ve daha bebek olan erkek kardeşimi.'' ''Ne zor bir kader'' dedi anne. ''Söyle bakalım, hiç evlendin mi? Senin yaşında bir Hintli kız için bu adettir.'' ''Ah hayır madam, benim için evlilik ayarlayacak kimse yoktu. Hem ben o tür bir hayat istemiyorum. Benim hayalim çalışmak, bir öğretmenlik işi aramak için Kalküte'ye gidiyorum.'' ''Yani bağımsızsın.'' Anne düşünceli görünüyordu. ''Şimdi dostlar arasındasın. Burada herkes şu veya bu anlamda ailesini kaybetmiştir. Artık korkmamalısın.'' Yemekten sonra Sakina üstünde farklı bir elbise ve elinde yüksek tabaka dergisiyle geri geldi. Herkesin ısrarıyla ve kahkahalar arasında son derece kibar bir aksanla William Seabrook'un kısa bir hikayesini okudum. Bonnie kolunu omzuma attı ve kulağıma bir radyo spikeri olacak kadar iyi okuduğumu fısıldadı. Sonra evinde dergiler ve kitaplarla dolu birkaç salon daha olduğunu söyleyerek akşam okuyacak bir şeyler bulmak için beni gezdireceğini söyledi. Mutlu olduğumu hissettim. Uzun zamandır hissetmediğim bir duyguydu bu. Hizmetçiler masayı toplarken kızlar yavaşça ayağa kalktı. Pek gitmek istemediklerini hissettim. Evin önünden gelen bazı erkek sesleri duydum. İçime bir kaygı düştü ama sonra evin hanımının kocasının eve geldiğini ve arkadaşlarını da getirdiğini tahmin ettim. Bonnie'nin babasının böyle güzel bir ev kurmak için ne tür bir iş yaptığını merak ettim. Ama sonra babasının onu bırakarak İngiltere'ye döndüğünü hatırladım. Bonnie'nin annesinin onu okula gönderemeyecek kadar parasız olması anlamlı gelmiyordu. Çünkü herkesin üstünde çok güzel giysiler ve mücevherler vardı. Ya yemekler? Bu ziyafeti ömrüm boyunca unutmayacaktım. Ayrılmak istemeyerek Bonnie ve annesiyle verandada oyalandım. Bahçedeki doğal kuşlarının seslerini duyuyordum. Çiçiçiçir, çiçiçiçir. Bunun bir tür uyarı olduğunu biliyordum. Kollarımdaki tüyler diken diken olarak bu gece gidecek hiçbir yerim olmadığını hatırladım. Bonnie'ye öyle kendime güvenerek Kalküte'ye gideceğimi söylemem boş bir yalandı. Annesi sanki düşüncelerimi duymuş gibi bu gece Bonnie'nin odasında kalmandan memnun oluruz. Onun odasını paylaşan kız gitti. Kız demişti, kız kardeşi değil. Bunu iyice düşününce nihayet ne anlama geldiğini anladım. Burası bir aile evi değil, bir pansiyondu. Kızların hiç de birbirlerinin kardeşi gibi görünmemelerinin nedeni buydu. Bonnie ne kadar fakir olduğumu bilmeyerek beni buraya kiracı olmam için getirmişti. Ezilip büzülerek, ''Bir yabancıya karşı çok naziksiniz. Buram hem sahip ama'' dedim. ''Anne'' diye düzeltti beni gülerek. ''Benim tam ismim Rose Barker ama yabancılar dışında kimse için Bayan Barker değilim artık. Ve sen de Bonnie'nin arkadaşısın tatlım, bir yabancı değilsin.'' ''Anne'' dedim beceriksizce ve bana tekrar tatlım dediğine inanamayarak. ''Çok üzgünüm anne, bu konukseverliğiniz için verecek param yok.'' Bunu duyunca evin hanımının tiz sesi bir fare ciyaklamasına dönüştü. ''Ah beni çok incittin, seni Rose Villa'da kalmaya davet edince senden para alacağımı sandın ha? Buradaki bütün konforu kullanabilirsin, bunu unutma.'' Ama çok cömertsiniz. Durakladım, sonra devam ettim. Benim hayalim hep bir öğretmen olmaktı. Ama tabii başka işler de yapabilirim. Eğer burada çalışabilirsem her türlü iş olabilir. Çok minnettar kalırım. Mutfakta, yerde veya uygun olan her yerde uyuyabilirim. Bu kadar zalim olacağımı mı sandın diye bağırdı anne. Bonnie'miz yalnız kalmamak için onun odasında yatmanı istiyor. Bu hiç anlamlı gelmiyordu. Özür dilemeye başladım. Teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Sadece konukseverdiğiniz için teşekkür ederim de dedi anne. Duymak istediğim tek şey bu Pamela. O gece anne Bonnie'nin geç vakte kadar yatmayacağını söyleyerek beni onun odasına götürüp yatırdı. Gül ve mis kokusu yayarak uzanıp cibinliği indirdi. O gittikten sonra yumuşak çarşafların içinde uzanarak kaderimin ne kadar hızlı değiştiğini düşündüm. Dünyadaki en yakın arkadaşım ölmüştü. Şimdi de beni avutmak için başka bir kız karşıma çıkmıştı. Nasıl bir şanstı bu? Bu zengin yabancıların beni kabul etmesi kafamı karıştırıyordu. Bütün bunların bir düş olmasından ve cebim ve midem bomboş halde demiryolu istasyonundaki bayanlar dinlenme salonunda uyanmaktan korkuyordum. Ama eğer bu gerçekten oluyorsa Hindistan'daki en şanslı kız olmalıydım. Barınak ve yiyecek bulmuştum ve çalışma ve Kalküte'ye gidecek parayı kazanma şansım vardı. Evin tavanında hafif bir tıkırtı başladı. Bir dakika sonra binlerce cüce cin damda dans ediyordu. Bahçedeki kuşların bu yüzden birbirlerine seslendiğini düşünürken solumam yavaşladı. Yağmur geliyordu. Son 5 yılın acısını yıkayacak ve yeniden çiçeklenmemi sağlayacak tatlı serin bir yağmur. Ertesi sabah Premlata elinde bir fincan çay ve yanında bisküvilerle yatağımın kenarında oturuyordu. Tatlı sıcak fincanı dudaklarıma götürürken Bonnie'nin yatağında yattığını ama hala derin uykuda olduğunu gördüm. Premiata usulca yağmurun uyumama engel olup olmadığını sordu. Bunun yalancı yağmur olduğunu, zira muson yağmurlarının önümüzdeki aya kadar başlamayacağını söyledi. Kahvaltının saat 10'da aşağıda hazır olacağını söyleyerek odadan çıktı. Gelecek ay nerede olacaktım acaba ve kiminle? Yatağın öbür ucunda üstünde incecik bir kombinezonla külçe gibi yatan Bonnie'ye bir göz attım. Yattığı yerden duman ve tatlı bir koku geliyordu. Onun gözlerini açmasını bekleyerek çayımı yudumlarken hafifçe horluyordu. Sanki yorgunluktan bitmiş gibi uyumaya devam etti. Çayımı bitirip tepsiyi tıpkı öğretmenlerin benim için yapmış oldukları gibi Premiata'nın alması için kapının önüne koyduktan sonra banyoyla tek başıma baş etmeye karar verdim. Önceki gün öğrendiklerimi hatırlayarak su ısıtıcısını yaktım ve çok geçmeden sıcak su geldi. Sonra yasemin kokan bir sabunla yıkandım ve köpüklerin sıcak suyun içinde kaybolmasını izledim. Sıcak banyo yapmaktan o kadar mutluydum ki kendi kendime Tagore'un özgürlüğe kanat açan bir kuş hakkındaki şiirinden dizeler mırıldandım. Bu şiir ilk okuduğumda bana pek bir anlam ifade etmemişti ama şimdi sadece benim için yazıldığını hissediyordum. Yatak odasına döndüğümde Bonnie uyanmış gülümsüyordu. Bana o gün giymem gereken farklı bir sari ile bluz verdi ve sariyi yine belimin alt kısmını ortaya çıkaracak şekilde vücuduma sardı. Sonra üstüne bir sabahlık geçirerek benimle birlikte kahvaltının hazırlanmış olduğu alt kata indi. Yumurta, pastırma, kızarmış ekmek, dal, pilav, körili sebze, fırında fasulye, meyve. Neredeyse önceki gece kadar mükellef bir masaydı ama herkes orada değildi. Kızlar birkaç dakika arayla uykulu bir halde geldiler. Fakat Sakina ve Doris gibi birkaçı hiç gelmedi. Tam Bonnie ile kahvaltımızı bitirmek üzereyken ön kapı açıldı ve Chowkidar güzellik uzmanı Rima'nın geldiğini haber verdi. Bu genç, güzel, Müslüman bir kadındı ve beni görünce tiz bir çığlık attı. Beni çok kaba saba ve çirkin bulduğunu düşünerek utandım. Ama anne gülerek sadece Rima'nın eğer istersen bana çeki düzen vermeye heveslendiğini söyledi. Olur dedim. Fakat kadının bacaklarıma ve vücudumun diğer bölgelerine ağda yapacağını bilmiyordum. Bedenimin diğerlerinki kadar pürüzsüz görünmesi için canım yanarak tüylerim çekildi. Rima bu evin adeti olduğu üzere kızları temizlemek için her hafta oraya geldiğini ve parasını anne ödediği için ücret konusunda kaygılanmamamı söyledi. Bundan sonra ayaklarıma yağla masaj yaptı ve tırnaklarımı keserek şekil verdi. Tıpkı köyümüzde berberin karısının yaptığı gibi. Yalnız bu güzellik uzmanı onlara kırmızı oje de sürüyordu. Sonra ellerime geçti. Onları ayaklarımda kullandı. Taşla sertçe ovaladıktan sonra bana ellerime bilekten parmak uçlarına kadar günde 3 defa badem yağıyla masaj yapmamı salık verdi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 138.